Sizce ABD bu savaşın açacağı yaraları gelecekte özellikle hesaba kattı mı? Çin meselesine çok değinmedik önceki programlarda değindiğimiz gibi ama Çin bu kadar darboğazdayken İran'a yardım eder mi bu işi çözmek için? Çünkü Çin'den bir hamle bekliyor bütün dünya. İran'a yardım etmesi ya da bu savaşı sonlandırması için. Çünkü Hürmüz Boğazı Çin'in gerçekten atar damarı. Bunu kesmiş görünüyor. Sadece Çin'in de değil, bütün dünyanın aslında atar damarlarından biri. Avrupa'nın da bağlantılarını kesti bu konuda. Bu savaş ne kadar devam edebilir? ABD ne kadar devam ettirebilir? Neler söylersiniz?
Yusuf, Süleyman'ın bahsettiği konu için bir ilavede bulunmak isterim. NATO'nun içerisinde bir parçalanma olduğu, İspanya, Almanya, İngiltere ve Kanada'nın karşı çıkmasıyla ilgili olarak. Burada biraz İspanya öne çıktı. Süleyman da söyledi, üstleri kullandırmama meselesiyle ilgili. Ve bu savaşta Amerika ve İsrail'in yanında yer almayacaklarını ifade etti. İspanya'nın bu tutumu takdirle karşılanıyor. Ama biz her zaman meselelere bakarken bunun arkasındaki siyasi yönü anlamaya çalışıyoruz. Ve İspanya neden bu kadar Gazze meselesinde de İspanya'nın tavrını biz böyle gördük? Çünkü İspanya'nın kendi çıkarlarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in çıkarları arasında bir terslik var, ters orantı var. Amerika Birleşik Devletleri yeni bu Trump doktriniyle birlikte bütün Latin Amerika ülkelerini, Brezilya'sını, Arjantin'ini, Kolombiya'sını, Venezuela'sını, ki bunlar İspanyol kökenli halklardır. Ve İspanya'nın görece nüfuzu eskiden egemenlik alanlarıydı buralar. Latin halklarına yönelik Amerika'nın buralar benimdir, benim kontrolüm altındadır ya da benim egemenliğim ve nüfuzum altında olmalıdır demesi aslında buna karşı çıkıyor. Bir manada bu Amerikan sömürgeciliğine karşı çıkarken kendi geçmişteki sömürgeciliğinin devamı olarak bir şeye karşı çıkıyor. Bunu görmemiz lazım bizim. Çünkü İspanya halkı tamam bugün güzel bir tutum sergiliyor, takdir ediyoruz. Ama geçmişte Müslümanlarına yaptığı tutumu da onun tarihi mirasındaki bir büyük kötülük olarak aklımızda tutmamızda fayda var diye düşünüyorum. Soruna gelince bu mesele Basra Körfezi dediğimiz körfez ya da Hürmüz Boğazı dediğimiz boğaz önemli bir deniz yoludur, önemli bir enerji yoludur, bir lojistik hattıdır. Dünyaya ulaşan bu sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrolün yaklaşık %20 ile %25 arası bu bölgeden çıkıp dünyaya ulaşıyor. Nereye en fazla ulaşıyor? Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore, Doğu Asya'ya ulaşıyor. %75 civarındaki kısmının onlara gittiğini biz biliyoruz. %10 ile %15 arasındaki kısmı Avrupa'ya gidiyor ve geri kalan %10'luk bölümde diğer ülkelere gidiyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ifade ediyor. Veyahut oradaki savaş riskinden dolayı ticari gemiler, petrol gemileri veya sıvılaştırılmış gaz gemileri bu bölgeden çalışamıyorlar. Faaliyetlerini İran Çin'e izin verdiğini söylüyor.
Çıkan bir haber.
Biz bu meseleleri daha önce konuştuğumuzda Amerika'nın İran'ı çevreleyip kuşatması ve sınırlandırılmasını arkasındaki en önemli faktörlerden biri de Çin'le İran arasındaki anlaşmalar ve ticaret olduğunu söylemiştik. Bu petrol alışverişi olduğunu söylemiştik. İran petrolünün %90'ını Çin'e satıyor. Çünkü yaptırımlar var ama yasa dışı bir şekilde o yaptırımların dışında Çin'le bir ticareti var ve bugüne kadar Amerika da buna göz yumdu. Ama artık bundan sonra Amerika buna göz yummak istemiyor. Çin'e baktığımız zaman Çin bu enerji ihtiyacının yaklaşık %30'luk kısmını kendi topraklarından üretiyor. Ama %70 dışa bağımlı. Bu %70'lik kısmında da 4 tane ülkeden alıyordu daha fazlasıyla. Rusya'dan alıyor, İran'dan alıyor, Suudi Arabistan'dan alıyor ve Venezuela'dan alıyordu. Venezuela saf dışı oldu. İran'da saf dışı oluyor. Geriye Suudi Arabistan'la
Rusya.
Ama Suudi Arabistan'da zaten Körfez'den, Basra Körfezi'nden bu içine gönderiyordu. O da sıkıntıya düştü. Çin'in petrol tüketimi yaklaşık 17 milyon varil günlük. Rusya'dan bunu telafi edebilir mi? Ne lojistik hatları, ne gemiler, ne de Rusya'nın üretim kapasitesi Çin'in bu günlük petrol tüketimine yetmiyor. Evet, Çin bu tedarik etmek isteyecektir başka yerlerden ama tedarik edebileceği alanlar da daralmıştır. Çin'in elinde 2 aylık bir petrol stoku vardır. Ama bu savaş 2 ay daha devam ederse Çin önemli bir darboğaza girecektir.
Taviz vermeye zorunda kalacak.
Sanayisi hayat durma noktasına gelecektir. Ve biz daha önce şunu söylemiştik. Nisan ayı başlarında Çin'le Şii arasında, Çin devlet başkanı arasında bir görüşme yapılacak. Trump Çin'e evet. gidecek. Trump Çin'de masaya oturduğunda eli güçlü bir şekilde oturup Çin'le istediği anlaşmayı koparabilmesi için şimdiden Çin'in adeta can damarlarını koparmaya çalışan bir taktik izliyor bölgede. Bu mesele böyle bir mesele ama bunun küresel piyasalara ciddi anlamda olumsuz bir yansıması olduğu kesin mi? Kesin. Evet. 65 dolar civarındaydı bir hafta önce savaş başlamadan önce. Şu anda 90 dolara çıktı Brent petrol. 25 dolar birden artış oldu. %40 civarında bir artış.
150 dolara varacağı söyleniyor.
Eğer savaş uzarsa, uzadıkça bu artacak. Ve aynı zamanda petrolün varil fiyatındaki artışların ciddi anlamda ekonomiye ve enflasyona, hayatın pahalılaşmasına önemli bir etkisi olacak. Ve bu küresel tedarik zincirindeki Basra Körfezi Hürmüz Boğazı'ndaki kopuşlar, aynı zamanda bu petrol fiyatındaki artışlarla birlikte tedarik zincirindeki kopuşlar beraberinde pandemi döneminde gördüğümüz bir şey olacak. Hem petrol fiyatlarında büyük bir artış hem küresel ekonomide yeniden ekonomi enflasyonun tetiklenmesi anlamına gelecek. Bugün Amerika enflasyonla mücadele ediyor ve enflasyonla mücadele ettiği için faizleri indirmiyor. Ama enflasyonla yeniden artmaya başlarsa faizi hiç indiremeyecek. Trump da tam tersine faizin indirilmesini, parasal genişlemenin olmasını, zayıf doların olmasını istiyor. Trump'ın planlarına aykırı bir şey, Amerika'nın planlarına aykırı bir gelişme. Bu hatta bütün dünya ülkelerinde istenmeyen bir durum oluşturacak. Bu sürdürülebilir değildir. Onun için kendilerini küresel anlamda tehdit edecek, ekonomik anlamda tehdit edecek bir noktaya gelmeden bu savaşı bitireceklerini...
İki ay sürdürülebilecek bir savaş değil.
Bu savaşı bitireceklerini düşünüyorum. Kendi ayaklarına sıkmamak için bu savaşı bitirecekler. Bu da dünyadaki oluşturacağı etkiler açısından önemli bir etkidir. Ve İran'da zannediyorum bir an önce masaya oturtmak için böyle bir küresel sonuç üzerinden belki bir baskı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bu anlama geliyor. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte oluşacak bu küresel ekonomideki sorunlar bütün ülkelerin İran'a yönelik tepkisini ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tepkisini de beraberinde getirecektir. Her iki ülke üzerinde de diğer ülkeler baskı oluşturarak bir an önce bu savaşın sona ermesini isteyeceklerdir. Avrupa Rusya'ya yeniden yönelmek istiyor gaz ve petrol konusunda. Böyle sonuçlar üretiyor. Çünkü başka yerlerden bu insanlar ihtiyaçlarını temin etmek zorundadırlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri işgalci Yahudi varlığı İsrail ile birlikte başlatmış olduğu bu kural tanımaz ve sömürgeci hamleler dünyada kendisine karşı başka ittifakların oluşmasını ve aynı zamanda kendisi üzerinde yeni baskıların oluşmasını ve bir manada da kendisinin gittikçe beraberinde getiren bir sonuç üretiyor. Evet. Bu sonuca Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süre dayanamayacağını, kısa süre içerisinde kısa vadeli süreler içerisinde dayanabilir ama uzun vadeli süre veya orta vadeli içerisinde buna dayanamayacaktır.
Trump'ın gelecekle ilgili sorduğu soruyu Remzi abi Trump nasıl cevap vermiş? Trump demiş ki İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak. Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir lider seçildikten sonra biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortağımız İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. Evet. İran'ın harika bir geleceği olacak demiş.
Aslında bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Bu geçici bir süre. İstediğimi eldene kadar bunu devam ettireceğim yani, ama.
Bu daha önce de Gazze ile ilgili de benzer şey yaptı ya. Gazze, tatil. Belli olacak, lüks şeyler yapılacak artık Gazze'ye. Şimdi benzer şekilde bizim istediğimiz yönetim başa geldiği zaman biz onu kalkındıracağız.
Evet.
Eski o ambargoları ortadan kaldıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, tekrar yeni dönüştüreceğiz ama temel şey diyor, hemen şu bizim istediğimiz, tam teslimiyetle lider oraya gelirse, tam teslim olursa, biz de onların bundan sonraki hayatlarında daha kolay yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız.
Öyle de olacak
gibi. Bu yeni oluşacak yönetim üzerinde, yeni oluşacak yönetimi biz atayacağız. Biz tayin edeceğiz demek istiyor. Aynı Venezuela'da olduğu gibi. Ve bu yeni yönetim Amerikan çıkarlarıyla uyumlu hareket edecek. Bu ne demek? Yeni yönetim Çin'le olan yaptığı anlaşmaları iptal edecek ve Çin'in petrol ve İran'la Çin arasındaki petrol Amerikan kontrolü altına alınacak.
Evet, yani Amerika verecek. İstediği zaman evet. Verecek, istediği zaman kısacak.
Evet. Yani Venezuela'da da öyle demişti zaten. Hatta Venezuela'daki olaylar biraz yatıştıktan sonra Trump'ın söylediği bir şey. Venezuela'nın Çin'e petrol satmasını engellemeyeceğiz diye açıklama yaptı. Bu ne demek? Bizim kontrolümüzün altında vermeye devam edecek ama biz istediğimiz zaman sıkabileceğiz. Durdurabileceğiz. İran'da da benzer bir şey yapılıyor.
Bunu söylerken Yusuf özellikle böyle halk vurgusu yapıyorlar ya, halkı düşünerek, İran halkını düşünerek, Venezuela halkını düşünerek kesinlikle yapıyoruz diyorlar ya bunlar. Bunlara kimse inanmıyor aslında kesinlikle, biliyor musun? Bunlar bunu söyleme ihtiyacı hissediyorlar da kimsenin Amerika'nın, hiçbir halkın Amerika'nın umurunda olmadığını o halklar çok iyi biliyorlar. Evet. Bilakis halk düşmanı olduklarını çok iyi biliyorlar. Üzerlerine bomba yağdıran bir Amerika'nın kendilerinin iyiliğini istemeyeceğini en basit insan, dağdaki çoban bile bilir.
Evet, kesinlikle.
Onun için bu sömürgecilerin taktikleridir ama bundan sonra bu sömürgeci taktik de çok fazla işe yaramayacaktır. Hı hı. Bütün bunlar, kapatalım inşallah hı hı. Yusuf. Başka aklımıza gelen bir şey varsa evet. Sonra ileriki zamanlarda konuşuruz evet. İnşallah.
Allah razı olsun.
Şöyle anladım. Kapatalım, birkaç cümle ilave ederek kapatalım. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri ve işgalci Yahudi varlığı insanlık için bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğinde insanlığın geliştiği en ileri bir çağda insanlığı tehdit eden, insanlığın en büyük düşmanı olan iki tane suç örgütüdür. Öyle diyelim biz. Sömürgeci karakterdedirler. Hiçbir değer ve ilke tanımamaktadırlar. İnsanlığın, İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanlarıdırlar. Dolayısıyla bugün bizim Müslümanlar olarak mutlak surette Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeciliğine, bizim bölgemizde dilediği gibi at koşturmasına, bu bölgede ile ilgili planlar yapmasına, bu bölgeyi kendi nüfuzu altına alma çalışması ve faaliyetlerine, bu bölgedeki bulundurdukları üslere, bu bölgedeki askeri varlıklarına, diplomatik misyonlarına, bu bölgede onun eli ve kolu olabilecek her türlü istihbarat ve siyasi faaliyetlerine karşı çıkmamız ve sona erdirmek için mücadele etmemiz lazım.
Kesinlikle.
Şimdi bu bizim insanlığımız ve Müslümanlığımız gereğidir. İran Savaşı olmadan önce biz bunu yapıyorduk. Yapmaya da devam edeceğiz. İran Savaşı'ndan sonra da yapacağız. Şimdi yapıyor olmamız İran'daki rejimi desteklemek anlamına gelmiyor. Tamam mı? İslam coğrafyasını, Müslüman coğrafyayı, İslam ümmetini ve İslam'ı düşünmek anlamına geliyor. İnsanlığımızı düşünmek anlamına geliyor. Küfre karşı çıkmak, zalime karşı çıkmak, ona karşı durmak anlamına geliyor. Bu yüzden de mesela Hakan Fidan'ın bir açıklaması olmuştu hatırlarsanız. O açıklamasında İran bir şeyler verseydi de bu noktaya durum gelmeseydi gibi bir cümle söylemişti. İran'ın Amerika'ya İran mı saldırdı? İşgalci Yahudi varlığına İran mı saldırdı? Burada masum olan ve mazlum olan İran halkıdır. İran'a kim saldırıyor? Amerika saldırıyor. İran'a İsrail saldırıyor.
Bu konu burada Amerika'ya bir söylemeyip de İran'a bir söylemek gerçekten...
Burada Amerika Birleşik Devletleri'ne ve işgalci Yahudi varlığına karşı çıkmak, burada ilkeli bir duruş ve tutum göstermek yerine İran ona bir şeyler verseydi. Zaten amaçları o. İran geliyorlar, çöküyorlar, biz güçlüyüz, istediğimizi bize verin diyorlar. Sen onlara istediklerini verirsen, elini verirsen kolunu da kurtaramıyorsun.
Evet.
Şimdi demek ki kendileri böyle yapıyorlar. Amerika onlardan bir şey istediğinde onlara istediklerini yerine getiriyorlar. Onu da İran'a tavsiyede bulunuyorlar. Biraz ilkeli bir tutum. Bu kadar büyük tarihi bir mirası olan, geçmişte dünyaya liderlik etmiş, 13 asır boyunca liderlik etmiş bir ümmetin ya da 600 yıl boyunca Avrupa'da 13 kıtada at koşturmuş bir milletin bir mirasçısı olarak, bir evladı olarak sen nasıl böyle bir söyleyebilirsin?
Evet.
Biraz insan geçmişinden utanır, biraz atalarından utanır, biraz inancından utanır, biraz Rabbinden utanır, biraz insanlığından utanarak bunu söyleyemez.
Evet.
O yüzden de aslında bu tür olaylar insanların gerçek kimliklerini, karakterlerini, duruşlarını, kim olduklarını ortaya çıkarıyor. Bu yüzden Müslümanlar olarak bizi İslam kimliklendirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala kimliklendirmiştir. Biz bu kimliğimizi hayattaki hiçbir durum ve şart karşısında ya da değişen durum ve olaylar karşısında koruyacağız. Bu bizim değişmez sabitemiz olarak kalacaktır. Onun için ben bütün Müslümanların değişmez sabitesi olarak İslam akidesinden hayata bakmalarının kendileri açısından dinlerini muhafaza etmek, geleceklerini muhafaza etmek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Hı. Ve bunu buradan açıklamak istiyorum.
Hilafet olsaydı Amerika bunları yapabilir miydi bölgede? Onunla bitir diye.
Böyle bir şeyi de tartışmadım.
Evet, onu da söyleyelim. Şüphesiz ki hilafetin olduğu zamanlar olmuştu. 1700 küsurlu yıllarda hilafetin bir valisi vardı, Cezayir valisi. Osmanlı hilafetine bağlı. Ve Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de dolaşabilmek için, gemileri için ona cizye, vergi ödemek zorundaydılar. Çünkü hilafet kendi topraklarında, kendi Allah'ın egemenliğinden başka bir egemenlik tanımaz. Allah'ın dininden başka bir egemenlik tanımaz. Onun için bugün mesela Müslüman memleketlerdeki insanlar buradan baksınlar kendilerine. Evet. Kendi ülkelerinde neden yabancı bir askeri üs var? Bu askeri üs ne işe yarıyor? Kendi topraklarında yabancı bir devlete, sömürgeci bir devlete üs vermek nasıl bir bağımsızlık anlayışıyla yapılabiliyor? Bunları düşünmeleri lazım.